Merhaba değerli kardeşlerim. A9 ekranlarından yayınladığımız sohbet programımıza başlıyoruz inşallah.
Hoş geldiniz.
Kardeşlerim bugün komünizmden bahsedeceğiz. Komünizmin insanlığa getirdiği belalardan daha önceki programlarımızda çok bahsetmiştik. Rusya'nın Doğu bloku ülkelerin üzerindeki yıkıcı etkilerinden bahsetmiştik. Nasıl kanlı bir ideoloji olduğundan bahsetmiştik. Bugün de komünist ideolojinin Çin üzerindeki etkisinden, Çin halkına getirdiği belalardan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi Çin'de imparatorluk rejimi yıkıldıktan sonra, 1949 yılında yıkıldıktan sonra Komünist Parti iktidara geldi ve Çin kısa sürede büyük bir korku rejimine dönüştü. Bugün görünürde komünizmin geçmişte yaşanan vahşi uygulamaları bitmiş gibi gözükse de Çin'de tam anlamıyla bir demokrasi, özgürlük ve huzurun var olduğundan söz edemeyiz. Şimdi hatta geçen haftalarda Çin Komünist Partisi'nin 18. kongresi yapıldı. Şimdi önümüzdeki 10 yıl boyunca ülkeyi idare edecek başkan seçildi. Yani 10 yıl boyunca bugün seçilen başkan idare etmiş olacak ülkeyi. Yeni politbüro üyelerini zaten politbüronun daimi komitesi seçti. Muhalefet ancak ülke dışından yaptığı yayınlarla sesini duyurabiliyor. Tabii bu şartlarda da pek bir demokrasi olduğu söylenemez. Özetle komünist rejim şimdi de yeni dünya düzenine yani günümüz şartlarına uyarlanan bir versiyonuyla hayatta diyebiliriz aslında.
Bizim komünizm üzerinde bu kadar durmamızı eleştirenler oluyor. Komünizm mi kaldı diyenler oluyor. Komünizmin güzellikleri var, komünizm ekmek paylaşımıdır diyenler oluyor. İşte komünizm dine karşı değil, aksine dinlere hoşgörüyle bakıyor diyenler oluyor. İşte bu yaklaşımda olan insanlar ve bu fikirde olan insanların varlığını gördükçe aslında komünizmin ne kadar tehlikeli olduğunu ve birçok kişinin hala komünizmin tehlikesinden haberdar olmadığını, bunun bilincinde olmadığını görüyoruz. Bu sebeple komünizm üzerinde daha sık durmamız gerekiyor, daha çok bahsetmemiz gerekiyor. Sadece bugün anlatacağımız Çin'de uygulanan Komünist Parti politikaları bile komünizmin insanlar üzerinde yaptığı tahribatı anlamaya yeter aslında. Sırf Çin'deki uygulama bile komünistlerin hep tek taraflı yaptığı halkların kardeşliği, emekçinin hakkının verilmesi gibi sahte propagandalarını çürütüyor. Sadece göstermelik işte halkı aldatmaya yönelik propagandalar olduğu gerçeğini gösteriyor. Mesela Komünist Parti'nin insana bakış açısı konuyu çok iyi özetler aslında. Çin Komünist Partisi için insan ancak ürettiği müddetçe değerli. Komünist Parti için insanın insan olarak pek bir değeri yok aslında. İnsanı üretim makinesi olarak görüyor. Bir makine gibi görüyor adeta. Komünist Parti insanların düşüncelerine de hükmeder. Ancak partinin belirlediği şekilde belirlediği sınırlar dahilinde kişi düşünebiliyor. Ya da düşüncesini ifade etme özgürlüğü yok. Yine düşüncesini belli sınırlar dahilinde ifade edebiliyor. Daha önceki programlarımızda Doğu Türkistan'da Çin'in baskıcı politikalarına değinmiştik. Bugün de biraz daha Çin'in aslında bu komünist politikalarını detaylandırabiliriz. Çin'in dört bir yanında çalışma kampları var. Bu kamplarda çalışan milyonlarca insan var. Bu insanları aşağılayan ve sömüren çalışma düzeni mevcut. Halkın gözü önünde gerçekleşen toplu idamlar zaten herkes biliyor. Düşünsenize halkın gözünün önünde insanları öldürüyorlar. Bu herkesin malumu. Hapishanelerde yaygın olarak başvurulan işkence yöntemleriyle zaten Çin'in kirli bir ünü var. İdam edilen mahkumların organlarının ticaretin yapılması ise komünist yönetimin çirkin yüzünü bir kez daha aslında ortaya koymuş oluyor.
Evet, o dediğin çok önemli. Yani mesela komünist rejim sadece işgal aldığı bir topraklar üzerinde değil, kendi halkına da çok büyük zulmediyor. Yani bugün onun üstünde duracağız inşallah. Şimdi başta da belirttik, 1949 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, Mao'nun komünist gerillaları tarafından ele geçirilince dünyanın ikinci büyük komünist devrimi gerçekleşmiş oldu tabii böylece. Şimdi bu devrimde aynı Bolşevik devrimindeki sonuçlar meydana geldi. Ne oldu? Toplu katliamlar oldu, cinayetler, işkenceler, kıtlıklar, bilinçli yoksullaştırma, bilinçli kıtlık, yozlaşma, içine kapanık, donuk bir toplum, sanattan anlamayan mutsuz bir halk meydana geldi bu komünist rejim sebebiyle. Mao, komünizmi Lenin'den sonra tehlikesi açısından ikinci önemli değişimi getirdi. Şimdi şöyle, üç tane değişim getirmiş oldu. Birincisi, Marx ve onun izinde olan diğer komünistler işçi sınıfını, yani proletaryayı, Mao ise köylü sınıfını devrimin öncüsü olarak kabul etti. İkinci olarak da Lenin zamanında şehir merkezlerinde eylem yapan komünistler, Mao döneminde şehir merkezleri yerine kırsal kesimde eylem yapmaya başladılar. Dağlarda örgütlendiler ve dolayısıyla gerilla savaşı yöntemi gelişmiş oldu. Üçüncüsü de Lenin döneminde daha enternasyonalist, yani uluslararasıcı yaklaşıma önem verilirken Mao ise milliyetçiliğe önem verdi ve milliyetçi sosyalizm kavramını geliştirmiş oldu. Dolayısıyla Lenin uygulamalarından bile daha vahşi, daha kanlı bir ideolojiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor bu bize.
Bu saydığın nedenler konunun ehemmiyetini aslında çok güzel anlatıyor. Maoizmin veya diğer bir ifadeyle Maoculuğun Leninizm'den farkını ortaya koyuyor. Daha doğrusu Maoculuğun neden Leninizm'den bile daha vahşi olduğunu açıklıyor. Maoizmin ardındaki barbar, katı ideolojileri ortaya koyuyor. Bu barbar ve katı ideolojiler ardındaki gerçekleri de gün gibi ortaya çıkarıyor. Çünkü komünizm zaten çok acımasız, vahşi ve kan dökücü. Maoculukla birleşince üstüne de cehalet, işte fanatik milliyetçilik, kültür ve medeniyet düşmanlığı da ekleniyor. Böylelikle ortaya tam bir facia ekleniyor. Tam bir facia ortaya çıkıyor. Maoculuk komünizmin aslında en kötü versiyonu. Deyim yerindeyse beterin beteri. Maoculuk sadece Çin'de değil, Çin'in ardından Kızıl Kımerler döneminde Kamboçya'da etkili oldu. Dünyanın aslında birçok ülkesinde etkili oldu. Kuzey Kore, hatta Arnavutluk'ta bile etkisi görülmüştür. Mao, Stalin'in yardımıyla aslında iktidara geldi. Bu nedenle Stalin döneminde Sovyet-Çin ilişkileri de bundan etkilendi. İlişkileri iyiydi. Fakat buna rağmen 60'larda bu ilişki bozuldu ve sonuçta iki ülke düşman haline geldi. Çin-Sovyet rekabeti komünist dünyada da etkili oldu. Bu sefer de Sovyet müttefikleri ve Çin müttefikleri birbirinden tamamıyla ayrıldı. Maoculuğun Çin'e ve Çin'in yolunu izleyen komünist ülkeleri getirdiği sonuçlar hep Leninizm'in ne kadar kanlı ve karanlık bir ideoloji olduğunu bize gösteriyor. Ancak Mao, başta da belirttiğimiz gibi beterin beteri olarak Lenin ve Stalin Rusyası'ndan daha fazla kan döktü, daha fazla acıya ve üzüntüye neden oldu.
Şimdi İngiliz emperyalizmin Çin'e girmesiyle bu emperyalist yapının bilimsel dayanağı haline gelmiş olan Darwinizmi de bu ülkeye getirmiş oldu. Daha önceki programlarımızda hep konuşmuştuk. 19. yüzyıl Avrupa'sına hakim olan Darwinist ve materyalist fikirler hızla Çin'e de hakim oldu. Özetle Çin'i Kızıl Çin haline getiren fikri değişimin temeli Darwinizm'dir. Şimdi Darwin ve Marx'ın fikirlerinden fazlasıyla etkilenen Mao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmasıyla 1917'deki Bolşevik devriminden sonra dünya ikinci kez bir komünist devrime şahit oldu aslında. Tabii ki bu ikinci devrimin sonuçları, şimdi birazdan program ilerledikçe de detaylandırırız. İlkine göre çok daha kanlı, çok daha vahşi oldu.
Evet. Mao iktidara gelince Çin'de çok hızlı bir değişim süreci yaşanmaya başlandı. Devrimden sonraki ilk yıllarda Mao artık tüm hırsıyla, tüm benliğiyle Çin'e hakim olma hırsı içine girdi. Her bölgeye komünist otorite kurmak istiyordu. Bu arada binlerce kişi sınıf düşmanı olarak suçlandı. Binlerce kişi asıldı insanların karşısında. Haksız yere suçlanan insanlar senelerce hapishanelerde mahkum olarak kaldılar. Tüm halk toplanıldı, insanların idamı izlettirildi. Mao daha sonra büyük atılım adını verdiği bir proje ortaya attı. Ama proje Çin halkına sadece kıtlık ve işkence getirmişti. Şimdi bu büyük atılım projesi neydi? Buna da bakmak gerekir. Baktığında süslü ve havalı bir kelime ama önceleri tüm bu büyük atılım projesi Çin'in tarımsal, endüstriyel üretimini iki katına katlamak sloganlarıyla başlatıldı. Öyle insanların hayalinde çok süslü ve güzel bir projeymiş gibi gösterildi. İşçilerin çalışma saatleri artırıldı bu projede. Makineler hiç durmayacak şekilde çalıştırılmaya başlandı. Sözde ne kadar çok çalışırsa o kadar üretim olacaktı makinelerin. Ama tamir ve bakım için bile durdurulmasına izin verilmedi bu makinelerin. Kısa süre sonra tabii ki makinelerin çoğu devre dışı olmaya başladı, bozulmaya başladı. Tabii ki din olmayınca akıl da olmuyor. Son derece akılsızca ve cahilce uygulanan politikalar sonucunda Çin halkı hep ezilen oldu.
Şimdi bundan daha büyük bir akılsızlık ve felaket de tarımda yaşandı. Özel mülkiyeti kaldırarak üretimi arttırma adı altında tüm köylüler tarlalarını kooperatifleştirmeye zorlandılar. Kolektivizasyona karşı çıkan, istekli olmayan, bu konuda zorluk çıkaran köylüler Mao tarafından cezalandırıldılar. Yani aç bırakılarak ölüme mahkum edildiler. Bazı köylerde nüfusun yarısı açlık yüzünden hayatını kaybetti ve çok büyük bir insanlık vahşeti olan yamyamlık olayları görüldü. Şimdi daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Aynı akılsızlık Rusya'da da yaşanmıştı. Orada da insanlar insan eliyle yapılan bilinçli kıtlık sebebiyle açlıktan ölme noktasına gelmişti. Birçok insan hayatını kaybetti ve orada da yamyamlık vahşeti görülmüştü. Şimdi Mao'nun büyük atılım politikası sonucunda 1958-1961 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlık tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edilir. Kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam aslında.
Evet, bu anlattıklarını da dinleyince hemen akla Mao'nun ve onunla birlikte hareket eden tüm komünist kadroların insana bakış açısının nasıl olduğu sorusu geliyor. Gerçi uygulamaları bakış açıları ile yakından ilgili uygulamaları aslında bakış açılarını net göstermiş oluyor. Daha önceki programlarımızda da Sovyet terörünün ardında insanların hayvan olarak görülmesinin yattığını anlatmıştık. Aynı durum Çin örneğinde de geçerli. Mao ve Mao'cu komünistler insanı hayvan olarak görüyorlar. Bu nedenle bir hayvan sürüsü olarak gördüğü halkın çektiği acıları da o kadar acılardan o kadar etkilenmiyorlar. Bu doğanın makul bir kanunu olarak görüyorlar. Bunu doğanın normal bir işleyişi olarak görüyorlar. Komünizmin kara kitabında bu konu aslında çok net işlenmiş. Mao'nun köylüler için aslında çok fazla endişe etmediği anlatılıyor bu kitapta. Bir kere köylülerin kaba ve ilkel olarak değerlendirdiğini anlatılıyor bu kitapta. Yaşanılanların ise köylüleri basit hayatta kalma uğraşları olarak değerlendiriliyor. Bu bizim fikrimiz değil. Kitapta net olarak geçiyor. İsteyenler okuyup bu kitabı görebilirler bu ifadeleri. Bu ifadeler aslında Mao'nun insana bakış açısını çok güzel ifade ediyor. İşte bu noktada sahte komünist propagandaya aldanan komünizm köylü haklarını savunuyor diyenler, komünizm sosyal demokrasinin sosyal demokrasiyi getiriyor diyenler, sosyal demokrasinin komünizmde esas olduğuna inananlar bu kitabı özellikle okuyabilirler ya da bizim burada anlattığımız ifadeleri özellikle dikkatle dinlemelerini istiyorum kardeşlerimizin. İşte insanı bir hayvan türü olarak gören bu zihniyet insanlar üzerinde deney yapmayı da son derece makul karşılıyor. İşte bu büyük atılım projesi sırasında da yeni bir beslenme yöntemi düşündüler. Bu beslenme yönteminde hiç acımadan birçok insanın üzerinde uyguladılar. Açlıktan kıvranarak ölen insanlar oldu. Kendi bakış açılarına göre de fikirlerini bu insanlar üstünde denemiş oldular kendilerince. Mao'nun yine bu büyük atılım projesi aslında bir tür doğal seleksiyon denemesi gibiydi. Mao, Çin toplumunu olabilecek en ağır şartlara zorluyordu bu projeyle. Bu yolla zayıfları, komünizme karşı olanları kendince eliyordu. Bir yandan da açlık yoluyla köylülerin beyinlerini yıkıyorlardı. Onları kendilerine ve komünist düzene bağımlı hale getirmeye çalışıyorlardı bu şekilde insanları aç bırakarak. Bu hareketin fikri temeline bakıyoruz. Yine karşımıza Darwinizm çıkıyor. Mao büyük atılım sırasında aynı zamanda kendince de eğitim atılımı yaptığını düşünüyordu.
Çin Mao döneminde tam anlamıyla bir korku toplumu haline geldi. O dönemde milyonlarca insan aleyhlerinde hiçbir somut delil bulunmadığı halde komünist rejime muhalif sayılarak tutuklandı, hapsedildi. Daha sonra kent meydanlarında halkın önünde idam edildiler. Bu yöntemlerle 6 ila 10 milyon kişi yaşamını yitirdi, öldürülmüş oldu. Yaklaşık 20 milyon kişi de yaşamlarını korkunç şartlarda Çin hapishanelerinde geçirmek durumunda kaldı. Tüm bunların dışında Çin toplumunu yerle bir eden başka bir olay da Mao'nun kültür devrimi oldu. Şimdi Mao'nun telkinleri Komünist Partili cahiller üzerinde büyük etki oluşturdu ve Kızıl Muhafızlar adı verilen bu gençler ülkenin dört bir yanında terör estirmeye başladılar. Hep rejime muhalefet ettikleri gerekçesiyle binlerce üst düzey bürokrat tutuklandı, üniversite öğretmeni, bilim adamı, aydın tutuklandı. Sonra da işkenceye maruz kaldılar. Ayrıca bu idamlar da yine halk önünde aşağılanarak oldu. İşte temelinde insanı gelişmiş bir hayvan türü olarak gören sapkın Darwinist düşünce olan komünizmin insanlara yaptığı budur. Bakın, Mao'nun Kızıl Muhafızları tarafından halk düşmanı olarak tespit edilen muhalifler halk önünde hayvan taklidi yapmaya zorlandı. Tutuklanan bazı profesörler elleri arkadan bağlı olarak eğilip ağızlarıyla çimleri yemeye, yani otlanmaya zorlandı. Özel olarak halk önünde aşağılandılar. Kültür devrimi için dünya tarihinde eşi benzeri görülmedik bir toplu delilik diyebiliriz aslında. Çünkü zulüm için sebep sadece rejim muhalifi olmaları da gerekli değildi. Kızıl Muhafızlar tarafından evcil hayvan beslediği, müzik dinlediği veya ibadet ettiği için tutuklanan on binlerce insan işkence gördü, yine idam edildi. O dönem toplu bir telkin yöntemiyle halk meydanlarda tüm bu vahşeti, katliamı sloganlarla destekledi, kabullendi bu vahşeti.
İşte bütün bu anlatılanların toplamında Mao'culuğun aslında din düşmanlığı olduğu çok açık ortada. Komünizm demek zaten din düşmanlığı demek. Bu yaşanılan tüm zulmün arkasında din düşmanlığı var. İşte buradan aslında hem Müslümanım diyen hem komünistim diyen bu mantıkta hareket eden bazı kişilere de gönderme yapmak istiyorum. Hem dindarlık hem komünistlik olmaz. Komünistliğin en önemli şartından bir tanesi zaten ateist olmaktır. Nitekim Mao'nun iktidara gelmesiyle birlikte de dinsizlik Çin toplumuna yaygınlaşması için çok fazla faaliyet yapıldı. Dine ve dindarlara karşı müthiş bir savaş başlatıldı. Bu savaşta Lenin'in komünistlere gösterdiği yöntemler de gerçekleştirildi. Yani örtülü olarak Komünist Parti kendi kendini yönetme hareketi denen bir politika ortaya koydu. Baktığında çok fazla politika ortaya konuluyor ve süslü kelimelerle sanki halka güzel bir şey sunulacakmış gibi ama sinsice arka planında dine karşı bir savaş yürütülüyor. Yani bu çok önemli. Bu kendi kendini yönetme hakkı nasıl bir politikaydı, ona da bakalım. Bütün dini kurumların kendini finanse eden, kendini yöneten ve kendini organize eden bir yapıda olması anlamında ortaya koydular. Ama görünüşte din özgürlüğü gibi görünüyordu. Böyle bir politika olduğunu öne sürüyorlardı. Baktığında tamamen dini yok etmek için ortaya atılan bir proje olduğu ortaya çıktı daha sonra. Ülke içinde tüm dini kurumlar ve ibadetler, işte Konfüçyüs ya da Buda tapınakları, camiler, Hristiyan kiliseleri devlet tarafından kurulan merkezi organizasyonlara bağlandı bu proje vasıtasıyla. Kısa süre içerisinde de dini kurumlar Maoizmin adeta bir propaganda merkezi haline geldiler.
Burada Mao'nun bu konuyla ilgili bir sözü var. Ben hemen onu hatırlatmak istiyorum. Elbette din zehirdir. İki büyük zararı vardır. Birincisi, ırk anlayışını temelinden çürütür ve iki ülkenin gelişmesini yavaşlatır. Tibet ve Moğolistan bu şekilde zehirlenmiştir. Bak, materyalist bir dünya görüşüne sahip olan komünist ideolojiye göre tek mutlak varlık maddedir. Tarihi, sosyal ve ekonomik her olay, her şey sürekli bir değişim ve gelişim halindedir. Bu gelişmeyi de tetikleyen unsur çatışmadır. Onlara göre her şey bu çatışma sayesinde gelişmiş ve ilerlemiştir. Allah'ın insanlara verdiği, farz kıldığı insani duygular, sevgi, saygı, fedakarlık, kardeşlik, tüm güzellikler ortadan kalkar onların mantığına göre. Hatta bu güzel özellikleri, insani değerleri toplumun gelişmesinin önünde bir engel olarak görürler. Halbuki Allah insanları farklı fıtratlar üzerine yaratmış. Tabii ki düşünce farklılıkları, çelişkiler, zıtlıklar olması gayet doğal. Bunlar asla vahşeti ve katliamı gerektirmez. İnsanların farklı düşüncelere sahip olmaları, birbirlerini öldürüp acımasızca katletmelerine asla gerekçe olmaz. Her çelişki Allah korkusunun, sevgisinin getirdiği akılla, vicdanla, barış ve huzur içinde çok rahat, çözülebilir, özgür, demokratik bir ortamla hepsi hallolabilir inşallah.
İşte komünistler dine karşılar ya, dinin de bu dinin getirdiği güzel ahlakı da bu nedenle istemiyorlar. Kendi önlerinde engel olduğunu düşünüyorlar. Dinin de güya evrimle oluştuğunu düşünüyorlar. Eski toplumların çağımızdaki toplumlardan geri olduğu düşüncesi çok hakim onlarda. Dolayısıyla geçmişteki peygamberleri, kutsal kitapları kendilerince haşa küçük görüyorlar. Onlara göre kutsal kitaplar insanlara binlerce yıl önce vahyedilmiş, eskide kalmış kitaplar olarak değerlendiriyorlar. Bu nedenle kendileri de eskiye itibar etmediklerini söylüyorlar. Oysa ki sahip oldukları ideoloji ve ruh hali zaten Allah'ın bize 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bir aldanıştan ibarettir. Kendi çarpık bakış açıları, kendi cehaletlerinden kaynaklanır bu ideolojileri. Her ne kadar kendilerini komünizmin önderleri görseler de, kendilerini komünizmin akıldaneleri olarak görseler de aslında ortaya sundukları sistem bütün insanları zulme, acıya, sıkıntıya, felaketten felakete sürüklemiştir. Tarihe baktığımızda insan zekası ve yapısı açısından aslında bir ilerleme yoktur. Binlerce yıl önce insan zekası nasılsa bugünkü insanların yapısı da aynı özelliklere sahip. Öyle onların öne sürdüğü gibi bir evrim süreci yaşanmamıştır. Kültürel ve teknolojik açıdan da zaman içerisinde ilerleme de olmuştur, gerileme de olmuştur. Örneğin Hazreti Süleyman dönemine bakalım. O dönemin teknolojisi, Mısır dönemindeki piramitlerin yapım teknikleri gibi birçok konu halen bilinmemektedir. Bazı medeniyetler çok ileri olmuştur. Kültür ve teknoloji birikimi çok fazladır. Geriye kalan eserlerden de açıkça görülüyor bu. Ancak hiçbir zaman sabit bir gelişme olmamıştır. Dediğim gibi kimi zaman ilerlemiştir, kimi zaman gerileme olmuştur. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, böyle bir söz vardır. İşte tarihe baktığımızda hep dindarlarla dindar olmayan insanlar arasında bir mücadele söz konusu olmuştur. İnsanların yapısı açısından düşündüğümüzde de Allah belirli insan tiplerini, belirli düşünce yapılarını yaratmıştır. Tarih bunlar arasında yine Allah'ın belirlemiş olduğu kanunlara göre hep işler. Bu da Allah'ın sünnetidir. Yani Allah'ın koyduğu tabi toplumsal kanunlardır ve bunu asla insanlar değiştiremez. Bu değişmez bir kanundur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeği şu şekilde ifade eder. Kovulmuş şeytanlar, Rabbim sana sığınırım. Bu daha önce gelip geçenler hakkında uygulanan Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Ahzab suresi 62. ayet. Şimdi komünistler dini beğenmiyorlar, dindar insanları beğenmiyorlar ama kendi yaptıkları sistemde aslında Kur'an'da Firavun'un karakteriyle çok özdeşleşiyor. Kendilerini çok akıllı ve çağın üstünde olarak görüyorlar ama Kur'an'a baktığında aynı düşünceyi Firavun yaşıyor. Geçmiş medeniyetleri geri ya da geçmiş peygamberleri ve kitapları geri olarak düşünüyorlar ama kendi koydukları yenilikler, ortaya koyduğu projeler hep insanları hem tarih olarak hem toplumsal olarak geriye götürmüş.
Şimdi sürekli anlattığımız insanların başına bela alan komünist ideolojinin var olması Allah'ın sünnetidir aslında. İnsanların komünizm gibi son derece vahşi, karanlık bir ideolojiye inanmış olmaları Allah'ın dilemesi ve izniyledir, takdiriyledir. Hiçbir şey Allah'tan bağımsız değildir. Allah'ın takdiri olduğu için komünizm 20. yüzyılı kana bulayabilmiştir. Allah her şeyi bir hayırla, bir hikmetle yaratır. Böyle bir şeyi dilemiştir çünkü 19. yüzyılda Darwinizm saçmalığına inanarak dinsizlik tercih edildiğinde, Allah'a dönülmediğinde insanlığı nasıl bir felaketin beklediğini Allah göstermiş oluyor aslında. Ben hemen bu konuyla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Rum suresi 41. Nobel ödüllü ünlü Rus yazar Aleksandr'ın da bir sözü var. Burada hemen onu da söylemek istiyorum. İnsanlar Allah'ı unuttular. Tüm bu felaketlerin nedeni bu. Şimdi komünizm insanların Allah'ı unutmaları sonucunda ortaya çıkmış bir beladır. Ayrıca komünizm, Darwinizm, materyalizm gibi felsefeleri benimseyen, Allah'ı inkar eden dinsiz bir toplumun ne kadar acımasız ve vahşi olabildiğini gösteren çok net bir örnektir. İnsanlar komünizmin getirdiği belalara şahit oldukça dinsiz toplumlarla inançlı toplumlar, dindar toplumlar arasındaki büyük farkı da görebilmiş oluyorlar. Bu da her zaman söylediğimiz gibi insanlığın kurtuluşu açısından tek çözümün din ahlakının yaşaması olduğunun anlaşılması açısından da önemli bir durumdur. Yani bunların anlaşılmasına da vesile olmuştur inşallah.
Tabii şöyle de bir gerçek var, bu göz ardı edilmemesi gerekir. İnsanlar Allah'ı inkar edip söz konusu bu felsefelere sapmaya devam ettikleri sürece komünizm ve benzeri sapkın ideolojilerde hayat sahası bulur. Bunun adı komünizm olmazdı, başka bir şey olur. İsmi farklı olması bir şey değiştirmez. İnsanlar senin de ifade ettiğin gibi, ayette ifade edildiği gibi kendi ellerinin kazandıkları dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıkmasını eğer istemiyorlarsa özellikle bu söz konusu ideolojilerden uzak durmaları gerekiyor. Bunu da gerçekleştirebilmek için öncelikle yapılması gereken ne? Bu belaları getiren ideolojilerin sözde bilimsel dayanağını yok etmek. Darwinizmi bilimsel çöküşünü ve karanlık yüzünü insanlara anlatmak. Sevgili üstadımız özellikle vurguluyor. Bediüzzaman Hazretleri maddiyum ve tabiyum tağını, yani maddecilik ve tabiatçılık hastalığına karşı fikri olarak mücadele etmektir.
Özellikle bu son dönemlerde Türk İslam dünyası ile Batı dünyası arasında her geçen gün suni bir medeniyetler çatışması oluşturulmaya çalışılıyor. Türk İslam Birliği'nin kurulması ile birlikte bu tehlike tamamen ortadan kalkacak inşallah. Tabii ki yine tekrar etmekte fayda var. Hep söylüyoruz, yani inşallah farklı medeniyetlerin bir arada yaşaması bir gerilim, bir çatışma nedeni değildir. Hemen böyle bir durumda düşmanlık ve çatışma seçiliyor ama karşılıklı sevgi, anlayışla ancak gerçek bir çözüm olur inşallah. Bugün farklı dinlerden insanların birbirlerini öldürmeleri, yurtlarından sürmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Her üç dinde Allah tarafından indirilmiştir ve bu dinler insanlara barışı, sevgiyi ve kardeşliği emreder. Dolayısıyla din adını ortaya çıkarak yeryüzünde kargaşaya ve çatışmalara sebep olmak din ahlakından, dinin özünden tamamen uzak bir anlayıştır. Kutsal kitaplarda olmayan, sonradan dine ilave edilen bir takım yanlış inançlarla insanlara zarar vermenin dindarlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Zulüm, katliam, terör dinsizdir. Hiçbir hak dinde bunlar yoktur. Hepsi yasaklanmıştır. Bir insan eğer nefret dolu ise, karmaşa, zulüm, terör ve kan dökme yanlısı ise o kişi dinsiz demektir. Nüfus kağıdında Müslüman, Hristiyan veya Musevi yazıyor olması ya da kendini bu şekilde tanımlıyor olması onun dindar olduğu anlamına gelmez. Böyle yaparak Allah'a inananları biri olmaktan uzaklaştırmak istiyorlar ama hiçbirimiz inşallah bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü dinde zulüm yoktur. Din ahlakı hep güzelliği, barışı, sevgiyi emreder inşallah.
Şimdi komünizm, Maoizm sapkın yönlerini anlattık. İnsanları getirdiği belaları, üzüntüleri, sıkıntıları anlattık. Felaketleri anlattık. Peki çözüm de? Çözüm Türk İslam Birliği. Türk İslam alemi eğer birlik olursa Müslümanların ezilmesi, hor görülmesi, baskı altına alınması, zulme uğratılması, katledilmesi artık tarih olur. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail, kısacası tüm dünya rahatlayacak. Terör sorunu son bulacak. Ham madde kaynaklarına ulaşım garanti altına alınacak. Ekonomik ve sosyal düzen korunacak. Kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacak. Medeniyetler çatışması senaryoların aksine bu birlik medeniyetleri birbirine yakınlaştıracak, birbirine bağlayacak. Sonuçta birliğin getireceği ortamdan tüm dünya istifade edecek.
Evet Gülay'cığım, bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce ben kardeşlerimize bir siteyi tanıtmak istiyorum. Şimdi ekranda görüyorsunuz siteyi. komünizmnedir.com. Komünist ideolojinin tam olarak ne olduğu, temelinde yatan tehlikeli felsefeler, insanlığa getirdiği belalar çok detaylı olarak Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış bu sitemizi kardeşlerimize tavsiye ediyoruz inşallah. Kardeşlerim programımızı kapatmadan önce biz yine Türkistan Birliği'ni hatırlatalım. Türkistan Birliği'nin kurulmasının önünde şu an için hiçbir engel yok. Sadece istemek lazım, samimiyetle isteyelim. Samimiyetle bu birliği isteyelim. Tüm Müslümanlar birbirlerine sevgiyle, anlayışla, merhametle yaklaşsınlar. Birbirlerinin kardeşi olduğu gerçeğini hiç unutmasınlar diliyoruz kardeşlerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
Ben de hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.